Merhaba basketbol severler. Euroleague programımıza hoş geldiniz. 30. haftayı geride bıraktık Euroleague'de. Yine oldukça heyecanlı bir haftaydı. Buğra hoş geldin.
Merhaba Pelin, hoş bulduk.
Öncelikle Bayern Münih ve Anadolu Efes maçını konuşalım istiyorum. Efes maalesef bu maçta bizi biraz üzdü. Yalnızca bir sayı farkla Bayern Münih'e mağlup oldu. Direkt şunu sormak istiyorum. Neden oldu bu mağlubiyet? Çünkü Efes alışık olduğumuz performansını sergileyemedi bu maçta.
Ya aslında şimdi maçın geneline bakacak olursak Efes hücum aksiyonlarında istediğini elde edemedi. Bu da böyle olunca savunmaya yansıdı. Bayern Münih de sert bir takım olarak çıktı Efes'in karşısında. Size bir 5 ile ve ikili mücadeleden hiç kaçınmadılar. Efes'i bozmaya çalıştılar. Böyle olunca Efes bir sayıyla kaybetti. Şimdi herkesin aklına şu soru gelecek. Maçın sonunda Shane Larkin'in bir pozisyonu vardı.
Evet.
Onun öncesinde Misic'e çaldıkları faul. Bunlar bayağı bir tartışma konusu oldu hafta arası içinde maçtan sonra. Hatta Ergin Ataman da maçtan sonra hakemlere büyük itirazlarda bulundu. Ama şunu söyleyebilirim. Maçın sonucu sadece hakemlere bağlamak bence çok yanlış olur. Efes'in eksikliği şuydu. Hücumda 3 sayılık atışlar isabet bulmayınca Efes'in oyununda çünkü çok büyük yer kaplıyor. Boş bulduğu üçlükler topu çevirerek takım oyunu getirisinde. Bunlar girmeyince gardı biraz düştü Efes'in. Bu ondan sonra da savunmadaki zafiyetler, Bayern Münih'le korakor mücadelelerde bazı kayıplar yaşaması basketbolcuların Efes'in bu mağlubiyetinde en önemli etkenler oldu bence.
Peki bu şutların girmediğini söyledin. Şutların girmediği zaman nasıl bir alternatif üretilebilir peki Efes'te?
Ya şimdi Efes'in oyun yapısı hani şunu söylüyoruz kaç haftadır işte Efes son dönemde Avrupa'nın en iyi takımı işte en formda takımı ama yani oyununun büyük bir bölümünü dış şutlara ve orta mesafelere bağlayan bir Efes var. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisine. Ama bu şu demek değil yani Efes getiriyor topu işte zorlama üçlükler el üstünden üçlük birebirden üçlük değil. Hayır Efes topu çok iyi çeviren bir takım ve dışarıya çıkardığı toplarla rakibin savunmasını da açarak boş bulduğu üçlüklerle veya Sertaç gibi Simon gibi isimler orta mesafeleriyle daha çok sonuca giden bir takım. Şimdi Bayern Münih burayı iyi okumuş gelmiş. Bunlara engel oldu. Biraz da Efes'in günü değildi gibi olunca bunlar birleşince Efes'in şunu yapması gerekiyordu. Oyun tarzını değiştirip içeriye penetre ederek pot altını zorlaması gerekiyordu. Aslında bakarsan Ergin Ataman Dunstan'ı normalde kullandığından çok fazla kullandı. Buradaki pot altı mücadelesini özellikle Reynolds'la pot altı mücadelesini sürdürmesi ve o içeriden sayı bulmasını en azından bulamıyorsa da Reynolds'ı engellemesi açısından veya Zipser'ı Dunstan'ı kullandı. Ama bu da faydalı olmadı. Çünkü Dunstan savunmada ne kadar gayretli olsa da Dunstan'ın son dönemlerinde biliyoruz. Bu skor katkısı çok sınırlı bir oyuncu. Sertaç'tan da yeterli sayılar gelmedi bu arada maçın başında. Sertaç'ı da denedi maçın başında ama bir türlü o pozisyonları bulamadılar. Ya Efes'in eksikliği biraz şey oldu. Böyle bir hani mücadeleci bir oyun anlayışı sergileyememesi oldu. Nasıl diyeyim yani vücut vücuda korakor içeriye penetre edip Bayern Münih'i bozması gerekiyordu. Onu denediler. Denediler bu arada. İşte dediğim gibi dansını ve Larkin'le. Ama Larkin çok fiziksel mücadelede Larkin'i yıprattı Bayern Münih takımı. Hani sonuca gidemedi. Top kayıpları çok oldu. Biraz Vasilije Misic orada oyunu ele almaya çalıştı. Ama Efes normal oyununun uzağındaydı. Zaten skor olarak da Efes'in son maçlarına baktığımızda ortalaması 90 üzerindeyken 79'da kaldı Efes. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de o 4 numaradan da hiç neredeyse Singleton'dan katkı bulamadılar. Belki Adrian Muarman fena oynamadı ama Singleton sayı atmadı. Bunlar Efes'in normal rotasyonunda sayı bulan isimler. Sertaç bayağı düşük sayıda kaldı. Tibor Plyce hiç oyuna giremedi. Geçen maç iyi oynamıştı sakatlık dönüşünde. Yani Simon biraz tutuktu. Yani Efes şöyle diyelim hani bir kaza geçirdi. Bu Efes'in oyununun aşağıya düştüğünü veya Efes'in hep böyle gideceğini göstermiyor. Zaten hani bunu basketbol severler de farkındadır. Efes bir kazaya uğradı. Belki de bu şok iyi oldu Efes açısından.
Evet belki de.
Hani herkesi rahat yeneriz düşüncesi varsa şayet oyuncuların kafasında ya da Ergin Hoca'nın. Bayern Münih onları ne kadar bozduğunu gördüler. Andrea Trinchieri de çok çalışmış dersine.
Evet,
Hani
tam onu söyleyecektim. Yani Bayern Münih son derece hırslıydı ve çok fazla kazanmaya istekliydi. Sanki Efes'e karşı bir galibiyet elde etmek psikolojik olarak onlara büyük bir üstünlük verecekti ve bu hırsla atıldılar gibi görünüyordu.
ya şöyle hani isim Efes olunca her takım kazanmak istiyor. Çünkü yani Avrupa'nın en iyi takımlarından biri oldu. Dillerden dillere dolanıyor artık haftalardır. Herkes Efes'i yenmek istiyor. Bayern Münih de bunu ele geçirince en azından bu fırsatı iyi değerlendirmek istedi. Andrea Trinchieri böyle düelloları, iddiaları sever. O kendi kendine muhtemelen zaten hafta başından beri Efes'i yenmek için her şeyi düşünmüştür. Yani tebrik ederim Bayern Münih'i de. Aslında onlar da çok iyi oynamadılar ama Efes'i nasıl yeneceklerini çözüp gelmişler tamamen. Maça baktığımızda hani Bayern Münih şöyle takım gibi oynadı, işte şöyle pas dolaştırdı, boşları buldu, şutları attı değil de tamamen Efes'i bozdu, faulleri aldı, fiziksel mücadeleden kaçmadı, Efes'i bezdirdi biraz açıkçası. Ve öyle kazandı. Tabii ev sahibi olmanın da avantajıyla birkaç küçük hakem hatasını da dahil edersek bu Bayern Münih'in galibiyetine gölge düşürmesin ama bunların bütün toplamıyla Bayern Münih bu maçtan galibiyeti almayı bildi. Yani temsilcimiz adına iyi olmadı tabii mağlup olmak ama yani sonuçta her şey de bitmiş değil. Efes'in ilk 4 iddiası devam ediyor son 4 maç kala. 19 galibiyette yanlış hatırlamıyorsam 4 takım oldu. Yani 5 takım Barcelona'yı ayrı tutuyorum. İlk 4 için şu an avantajlı görünen takımlar. Bunlardan birisi ilk 4'ün dışında kalacak. Umarım Efes olmaz. Düşük formlu CSK ile son maçında birazdan konuşacağız. Barcelona'dan fark yiyen Milano var. Onları umarım geride bırakır Efes diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar bu maçla ilgili.
Peki, teşekkür ederim. O halde ligdeki diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'nin Žalgiris Kaunas'la olan maçı. Fenerbahçe Valencia mağlubiyetinden sonra kendisini gerçekten rahatlatan bir galibiyet aldı. Bizim de zaten gözümüz bu maçtaydı. Önemli bir galibiyetti. Peki bu galibiyette acaba Fenerbahçe'nin efektif oyunu mu etkiliydi yoksa Valencia'nın, çok özür diliyorum, Žalgiris Kaunas'ın çok da iyi olmayan performansı mı ya da her ikisi birden mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya sondan başlayacak olursak her ikisi birden tabii ki. Fenerbahçe hani kötü oynadı. Demek ki Fenerbahçe'ye ayıp etmiş oluruz. Ama şu da vardı. Hani Fenerbahçe'nin oyunu değerlendirmeden. Žalgiris Kaunas'tan bahsediyoruz haftalardır. Kendi güçlerine göre disiplinden kopmadan oyunu sonuna kadar götürmeye çalışan bir Žalgiris var 20-30 sayıda ise. Yalnız bu onları biraz yıpratmış gibi geldi bana son dönemde. Hani oynuyorlar, maça tutunmaya çalışıyorlar, disiplini bozmuyorlar ama son maçlarında hep kaybettiler böyle. Hani farklı yenildiler Efes'e falan da burada. Bu biraz onları kırmış görünüyor. Bir 15 maçlık, 15 galibiyetin de üstüne atamayacağına inanmış bir görüntüsü vardı Žalgiris'in. Biraz kırgın gibilerdi. O yüzden de Fenerbahçe'nin iyi oyununu onlar da biraz desteklemiş oldu. Yani uzun süredir gördüğüm böyle kırılgan bir Žalgiris takımı yoktu böyle. Yani şu son seyrettiğim maçta yoktu. Yani belki dinleyenler diyecek şimdi ondan da 20 fark yemişlerdi 30 ama ben oyuncuların yüzünden şeyi anladım biraz. Hani artık sezon bitti bizim için olmayacak galiba gibi bir havası vardı Žalgiris'in. Fenerbahçe'ye bakacak olursak Valencia maçında Lorenzo Brown'un etkisiz oyunu vardı bir defa. Onu söyleyebiliriz. Yani rotasyon çok düşmüştü. İşte 4 kişiye falan geçen hafta konuştuk işte. Oyunun içinde olmayan Dechampierre, işte Danilo Bartel falan bunlar zaten hiç yoktu oyunun içinde. Bir de tabii ki en önemli eksik Marco Guduric için yokluğuydu geçen haftada. Bu hafta da Edgar Ulanovas sakattı Fenerbahçe'de. Onun savunmadaki rolünü nasıl paylaşılacağı düşünüyordu ama gayet de Dechampierre idare etti. Tarık Biberovic bence fena oynamadı genç yaşına rağmen. Hani biz gerçi ülkemizde genç diyoruz oyunculara. Başka yerlerde bu yaşlarda profesyonel seviyede herkes forma giyiyor ama yani pek Euroleague tecrübesi olmayan Tarık Biberovic iyi idare etti onun yokluğunu. Guduric'in dönüşü Fenerbahçe'nin her şeyi olmuş gibi görünüyor şu dönemeçte. İşte şundan bahsetmiştik işte sezon başı Fenerbahçe çok kötü başladı alışma süreci. tesadüf mü ya da hani büyük bir etki Marco Guduric'in takıma eklenmesiyle Fenerbahçe'nin o 10-11 maçlık galibiyet serisi başlamıştı. Burada da Guduric'in dönmesiyle maçı rahat kazandı Fenerbahçe. Valencia deplasmanında neredeyse kaybolmuştu Fenerbahçe. Bir parantez açmak istediğim birisi yani Kral bence bir de geri döndü. Yan Veseli maçta çok iyi oynadı. Her şeyi yaptı yani 21 sayı, 10 rebound, double-double. Neredeyse asistlerde de 5 asisti falan vardı galiba. Az triple-double'ın kıyısından döndü desek yalan söylemiş olmayız. Yani Fenerbahçe için şunu söylemiştik. Kazaydı hani Valencia maçı ya da değildi. Hani takım tekrar mı çöküşe girdi?
Tam onu
Bunu
soracaktım.
önümüzdeki hafta göreceğiz diye. Fenerbahçe o gerekli reaksiyonu şimdilik verdi. 18 galibiyete de ulaştılar. O yüzden de biraz kendilerini rahatlattılar playoff hattında son haftalara girerken. Çünkü aşağıdan eğer mağlup olsaydı Fenerbahçe bir şekilde Žalgiris'i 16'ya çıkarmış olacaktı. Arkasında 16 galibiyetli 4 takım bir de Real Madrid olacaktı. Bu çok psikolojik baskı yaratacaktı Fenerbahçe üstüne. Bir
Kesinlikle.
galibiyet olacaktı farkları çünkü. Şu anda Fenerbahçe'nin artık playoff'a kalması için bence son 4 haftadan bir ya da iki galibiyet, belki bir galibiyet zorlayıcı olabilir Fenerbahçe'ye ama en azından iki galibiyet alırsa çok çok rahat playoff'ta yer bulacağını düşünüyorum. Hatta yani belki avantajlı sıralardan 7'den 8'den değil de şu an olduğu gibi 6'dan 5'ten 3 galibiyet bulursa o da Fenerbahçe'nin oyununu yukarıya çekebilir. Hani kendilerine özgüvenlerini daha da artırabilirler. Söyleyeceğim tek olumsuz nokta Fenerbahçe için. Yani bu anlık olumsuz bir nokta değil ama sezonun geneline yayılan olumsuzluklardan biri. Fenerbahçe'nin biliyoruz Euroleague tecrübesi olmayan oyuncular da transfer ettiler bütçenin daralmasından dolayı. Bunlardan bazıları Fenerbahçe'nin oyununa dahil olurken Gerald Eddy gibi isimler dışarıda kaldı. Fark ettiysen son
Evet, hiç yer
maçlarda
almadı.
oynamıyor. Yüzünden de zaten düşen bin parça. Bence Edgar Asolomaz sakat ama bence onun takımdaki rolü de artık tartışılmaya başladı. Takıma katkı veremediğini düşünüyor Fenerbahçeli taraftarlar. Öyle söyleyeyim. Yani şu var Fenerbahçe. Alex Perez keza 11 dakika oynadı maçta. Bir de eski takımıydı Žalgiris. Ona rağmen bir şey üretemedi. Böyle bir kaç 4-5 parçanın bence değişmesi lazım Fenerbahçe'de. Eğer yani seneye daha iddialı bir kadro yapmak istiyorsa Fenerbahçe. Hani bu seneki hedef playoff. Playoff'ta bir sürpriz bir şey yaparsak Final Four. Yani hadi orada kimin ne yapacağı belli olmaz. Kaza bela finale gider miyiz ama ya asıl hedef playoff yapmaktı Fenerbahçe'de. Ama sen kesin Final Four hedefiyle çıkacaksan 4-5 parçaya ekleme yapman gerekiyor. Yani para harcayamıyorsan da daha iyi bir scoutingle daha umut vadeden oyuncular transfer etmek gerekiyor. Euroleague'de en azından deneyimi olan oyuncular. Bunu biraz gösterdi yani takım. Hani atıyorum Alba Berlin'deki X bir oyuncuyu almak daha mantıklı olabilir yani Euroleague dışından transferler yapmaktan. Hani bunu söyleyebilirim ama şu anki görüntüsü Fenerbahçe'nin olumlu.
Peki, teşekkürler. O halde haftanın en heyecanlı maçı diyebileceğimiz Zenit ve Baskonya maçına bir bakalım. Şimdi biz Fenerbahçe maçını seyrediyorduk. Arada bir bakmıştık bu maça. Son çeyreğe girerken Baskonya 14 sayı gerideydi. Sonra özellikle son 5 dakikada mükemmel bir atak yaptı ve maçı lehine çevirdi. Şimdi playoff açısından iki takım için de son derece kritik bir maçtı bu. Neler oldu özellikle son 5 dakikada, gerçekten nasıl değerlendiriyorsun bu Baskonya'nın özellikle güzel performansını?
Şimdi şöyle ben bu maçı Fenerbahçe maçından önce açtım biraz izledim. Baskonya ufak farklı öndeydi ilk çeyrekte ama maç dengeli gidiyordu. Sonra biraz takip ettim. Zenit özür dilerim. Zenit öne geçmişti. Biraz da maçı kontrolünde tutuyordu. Hatta işte fark dediğin gibi 14'e çıkmıştı. Sonra devre arası olunca Fenerbahçe maçı bir dönmek istedim hani. Biraz izleyelim diye. Sen de geldin sonra baktık. Şey 9-10 sayılarda sürdürüyordu Zenit. Hani bu Baskonya yalnız maçı bırakmadı onu söyleyebilirim. Hani sürekli Baskonya farkı indiriyor. Zenit 9-10'a getiriyor 9-10'a. Oralarda böyle sürüklenen bir maç vardı. Son dakikalarda Zenit bence şunu hissetti. Bunu geçen hafta da söylemiştim. Hani Zenit tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım, tecrübeli bir koç var ama senin takım olarak buraları oynamaya ne kadar alışık dersen hiç değil. O yüzden acaba dedim hani Zenit baskı hisseder mi üstünde son haftalarda playoff'a kalma yarışında ki bence hissediyordu. Orada da zaten rehavete kapılmış bir Zenit vardı. Hani farkı açtıktan sonra Baskonya biraz vitesi arttırınca, mücadelenin dozunu arttırınca Zenit o paniğin de verdiği etkiyle biraz sersemledi diyeyim artık yani. Onu da Baskonya iyi değerlendirdi. Tabii mucize basketlerde vardı hani öyle üçlükler falan Baskonya cephesinden özellikle. Onların da en başında değerlendireceğim performans Luka Vildoza'ydı. 15 sayısı var. Luka Vildoza'nın 5'te 3 üçlük attı ama ben yanlış görmediysem, yanlış saymadıysam bunların hepsini maçın sonlarında attı üçlüklerinin. Benim hani maçın son 5 dakikasını izlerken duyduğum en çok isim Luka Vildoza'ydı. Yani oradaki son artık patlayıcı taşımayı yaptı Baskonya adına. Ona Achille Polonara destek verdi o son dakikalarda. Bir de Alec Peters biraz faul atışlarıyla destekledi. Böyle hani dikkati dağılmış bir Zenit'i iyi bulup değerlendirdi Baskonya. Kendi adına çok önemli bir galibiyetti. Çünkü eğer kaybetselerdi Zenit 17 yapıyor, Baskonya 15'te kalıyor. Valencia 16 yapıyor zaten. Hani işleri çok zora girecekti 4 hafta kala. Bir de ikili averajı gerçi yine
Yok, alamadılar.
alamadılar ama yani hem şey olacaktı 2 galibiyet fark hem de ikili averajı alamamak neredeyse 3 galibiyet bir gerekiyordu. Hani Baskonya Zenit'i yakalamak için. Şimdi şartları neredeyse eşit dediler diyelim. Zenit de bundan sonrası için şunu düşünmeli. Biz nerede hata yapıyoruz? Biz acaba panik mi yapıyoruz? Tecrübeli bir takımız kendimize gelmeli, izlemeli. Özellikle koç Xavi Pascual. Yani bunu
Şanssız adam.
söyleme. Evet, Xavi Pascual olunca başında böyle şeyler gelebiliyor. Yani ben Pascual'in gerçekten hani böyle şeylere inanmam ama bir uğursuzluğu var Xavi Pascual'in kendi adına. O da bundan hoşnut değildir ama böyle şeyler gelir Xavi Pascual'in başına. Yani Zenit şeyde kalırsa şaşırmam playoff dışında. Bu senenin en beğendiğim takımlarından biri demiştim Zenit kendi minimalinde ama son haftalarda dışarıda kalırlarsa da beni şaşırtmazlar. Yani Zenit'in bir toparlanıp silkelenip kendine gelmesi lazım. Bu oyundan bağımsız da bir şey söyleyeceğim. Şey vardı maçın en iyi hareketi. Benim de çok hoşuma gitti. Tarık Bilek hiç skor katkısı yapmadı. Kısa da oynadı ama
Aa, çok mükemmel bir
mükemmel
blok
bir
yaptı,
blok
evet.
vardı. Yani ben de çok beğendim. Tarık Bilek'i tebrik ediyorum Zenit adına. Yani diğer oyuncular için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz çeki düzen vermesi lazım Zenit'in kendine. Çünkü zayıf bir takım değil Zenit. Asla hani bu kafaya kapılırlarsa ya sezonun sonunu getiremezler. Baskonya'yı da tebrik ediyorum tekrardan. Özellikle Duško Ivanović hocanın da gözlerinin gördüğünü ilk defa gördüm ben. Hani eski
Evet,
Baskonya
gözleri ışıldıyordu gerçekten.
eski Baskonya'nın başındayken de Beşiktaş'ın başındayken de bilirim ben. Hoca biraz böyle sert duruşlu bir adam ama yani o kadar heyecanlanmış ki ve hoşuna gitti ki herhalde maçın sonu böyle gözlerinin içi parlıyordu. Onları da tebrik ediyoruz bu performansından ve bize izlettikleri basketboldan dolayı her iki takıma teşekkür ederiz.
Evet, kesinlikle. Peki o zaman Olimpia Milan ve Barcelona maçıyla devam edelim. Şimdi Barcelona ne kadar lider de olsa ilk iki için çok önemli bir maçtı bu. Maçın geneline baktığımızda Barcelona'nın üstünlüğünü görüyoruz ki zaten galibiyet de onların oldu. Barcelona rahat kazandı bu maçı. Nasıl değerlendiriyorsun iki takımın da performansını?
Ya şöyle değerlendireyim. Biraz böyle Türk futbol yorumcuları gibi bir yorum yapayım mı şey için, Milano için. Milano'da bir oyun yok zaten değerlendirecek falan diye. Ya şaka bir yana öyle. Milano'yu biraz çok sindirdi Barcelona. Yaptığı katı savunma ve yani dinamik oyunla. Milano'dan şöyle bahsedelim hemen. Özür dilemiştim kendilerinden CSKA'yı deplasmanda yendiklerinde. Ondan önceki hafta söylediğim sözler için hani Milano biraz
Evet.
ya kaliteli ama yaşlı bir takım rölantide götürmeye çalışıyorlar işi diye. Ama bir cevap vermişlerdi bana. CSKA Moskova'yı yenip deplasmanda. Ama şimdi benim cevabım da onlara gelecek. İşte düşüşteki CSKA'yı yeniyorlar ama böyle hani formda şeyi Fiziksel yetenekleri yukarıda. İnanmış bir Barcelona karşısında da emekli spor olarak biraz dağıldılar yani,
Yani
öyle
seni yine
söyleyeyim
haklı
ben.
çıkarmış oldular aslında. Evet.
Evet, burada yani bakıyorum, o geçen hafta 32 sayı mıydı, 37 sayı mı atan Kevin Punter, çok beğenmiştik performansı. Ki Punter'ı ben
Kesinlikle.
genel olarak da çok beğeniyorum ama bu maçta hiç üretemedi. Hani takımın biraz son hafta Panther'ın yüksek performansına bağlı olmasından dolayı söylüyorum bunu yani. Bir de Shaven Shields'lar. Bunların ikisi 17 sayıda kalınca zaten Milano'nun skor üretimi oldukça düşük kaldı. Sario Rodriguez iyi bir maç çıkarmıştı CSKA karşısında. Hani kağıt üstünde olmasa takımı çok iyi yönlendirmişti. Burada Rodriguez oyunun hiçbir yerinde yoktu. 16 dakika sahada kaldı. Michael Roll sayı üretemedi. Kyle Hines'dan sadece 4 sayı, Jeff Brooks'tan 2 sayı, Datome'den 2 sayı. Yani hiç skor bulamadı Olimpia Milano. Barcelona cephesinden bakacaksak da onlar da şeyi beklemiyorlardır. Yani Milano'yu bu kadar rahat yenip hani ilk iki mücadelesi içinde olduğu bir takımı saf dışı edeceklerini deplasmanda. Ama Barcelona istediği zaman Euroleague'de en tehlikeli takımlardan biri Efes'le beraber bence. Şu anki form durumunda hani kazanma açısından. Çok da zorlamadan kendilerini, yaptıkları sert savunma ve fiziksel mücadeleyle yani attılar 72 sayılarını. Maçı kazandılar. Mirotic 15, Adamanga 11. X faktör Adamanga'ydı ama bu üstüne basarak söylediğim zaten fizikselliğin ürünü burada. Hani Adamanga pozisyonuna göre çok fizikli bir oyuncu olduğu için oradaki hani 11 sayının ortaya çıkması da Barcelona'nın oyun tarzıydı Milano'ya karşı. Yani topu paylaştı Barcelona. Yüksek bir skor üretmedi ama gayet yeterli olacak oyunla evine döndü. Galibiyet farkını da 2'ye çıkardı. Hatta 3'e çıkardı. Yanlış söylüyorum herhalde. Aynen 3'e çıkardı. Zaten 2'ydi. Barcelona liderlik açısından rahatladı. Onu söyleyebiliriz. Milano'da 19 galibiyetli 4 takımın arasında kaldı. Ve son hafta Anadolu Efes'le maçları var. Ondan önceki fikstürüne hakim değilim ama onları da kolay bir şey beklemiyor ilk 4 mücadelesinde. Biraz
Bundan
onların
sonraki
da
fikstürler zaten artık kolay diyemeyiz hiçbir
Zenit
takım
için
için.
söylediklerim onlar için de geçerli. Hani tecrübeli oyunculardan kurulu. Ettore Messina gibi müthiş başarılı bir hoca. Ya Obradovic şu an Euroleague'de takım yönetmediği için Lasso ile falan veya hatta Lasso'dan da önde. Euroleague'de en tecrübeli, en çok kupa kazanan hoca var başlarında. Euroleague'de sayısız başarı elde etmiş oyuncular var. Kadroda Kyle Hines gibi, Sergio Rodriguez gibi, Gigi Datome gibi. Hani onlar da bir silkelenip kendilerine gelirlerse iyi ederler. Yoksa sezon sonu böyle gelmez onlar için de. Hani bir anda ne umduk ne bulduk durumuna düşebilirler. Milano ev sahibi avantajını kaybederse bence en çok bocalayacak takımlardan bu arada ilk 4 arasında. Öyle görüyorum yani, hani biraz ev onlar için avantaj olabilir. Hani seyircisi çok iyi falan diye değil. Kimse yanlış anlamasın. Milano seyircisi bence en vasat seyircilerinden Avrupa'nın ama hani Milano zaten böyle inişli çıkışlı gittiği için evinde bir artı bir maç oynamak onlar için daha önemli olacaktır. Yani onun için söyledim. Bence ilk 4'e girmek için biraz silkelenseler iyi ederler yani.
Peki. Euroleague'in iki sıkıntılı takımının maçına gelelim. Real Madrid ve CSKA Moskova. Şimdi Real Madrid yara aldı. Mağlup oldu bu maçta. CSKA Moskova için de bir nefes alabileceği bir galibiyetti aslında. Çünkü son zamanlardaki performansını çok konuşuyorduk. Düşen performansını CSKA Moskova'nın. Bu sanki CSKA için bir tepki galibiyeti gibiydi. Sen ne dersin bu konuda?
Ya kesinlikle öyle. Özellikle onu zaten şeyden anlayabilirsin. Mike James ile Will Clyburn'un taşıdığı bir takım vardı bu hafta. İkisinin yanlış hatırlamıyorsam Mike James'in 22, Will Clyburn'un 24, 23 sayısı vardı. 30 verimlilikle oynadı Clyburn. Bu kadar verimli olduğu bir maç yok Clyburn'un sakatlıktan döndükten sonra. Mike James de özellikle Itudis'le olan tartışmaların ayyuka çıkmasından sonra büyük hani şey bir düşüş yaşıyordu. Ne kadar hani skora girmeye çalışsa da istatistiksel olarak çok kötü maçlar çıkarıyordu. Hani 12 şut kullanıyordu, 2 isabet. Kağıda hani 15 sayısı falan yansısa da takımın oyununu bozuyordu. Bu maç biraz daha dengeli oynadı Mike James. Şans da CSKA'dan yanaydı. Üçlükler çok isabetli oldu. Özellikle Şengeli ile Voigtman'dan gelen 18 tane üçlük isabeti zaten Real Madrid'in belini büktü yani. Hani Clyburn ile Mike James'ten de var 8 üçlük. Toplamda 16 üçlük var Real Madrid'den. 34'te 16 gayet yüksek bir yüzdeyle oynadılar. Üçlük açısından ama yani Mike James de şeyden geldiği için Clyburn'dan zaten Voigtman da atar üçlük ama bu kadar yüzdeli atması Şengeli'nin de hem içeriden hem dışarıdan oyuna bastırması hani Real Madrid'i biraz yıprattı. CSKA Moskova'da işler bu tabii bununla düzeldi değil. Bu bir bu şeydi tepki galibiyeti. Biraz da belki Real Madrid olunca işin içinde. Onların da arası ezelden beridir. Hani rekabetçilerdir yani. Birbirleriyle sürekli finallerde karşılaştıkları için çok çekişmeli olur maçları. Biraz da onun etkisiyle CSKA saldırdı ama CSKA için bence kara günler geçmedi. Yani CSKA'nın önce eğer doğruysa çıkan haberler ki doğru ki yani bu kadar insan yazıp çiziyor. Önce onları çözmeleri lazım. Yani mental problemlerini çözmesi lazım CSKA'nın. CSKA yoksa oyununu bir yerden bir yere taşıyamayacak bir takım değil yani. Gerekli kadro kalitesi var. Hani az önce bahsettiğim kimse kusura bakmasın da yani Zenit'le Olimpia Milano değil. Hani baktığında onların da kadroları kaliteli ama o takımlar kurgu takımlar yani artık hani şey olmuş takımlar. İşte bu sene kuruldular belli bir yatırımla ama CSK'nın çok büyük hani buraları oynama geçmişi var. Itudis var başlarında yıllardır çok tecrübeli oyuncular var. Hani buraları aşarlar ama onlar kendi aralarındaki problemleri çözmezlerse yani bu grafik böyle gitmez. Bir inerler bir çıkarlar bir inerler bir çıkarlar. Sezon sonunda nereye varır? Şu an kestirmek zor. Real Madrid tarafına bakarsak da orada da şunu düşündüm ben ya geçen maç. Real Madrid'i çok sıkı takip etmemiştim bu sene açıkçası. Hani takip etmedim der ki takip ediyorum ama maçlarını aşırı izlememiştim yani. Birkaç maçtır özellikle Real Madrid seyrediyorum. Barcelona maçı da bu maçta da şunu gördüm ben Real Madrid'in yüzünde. Yani bir sanki lider eksikliği çekiyorlar saha içinde. Real Madrid öyle liderleri sever. Her zaman da olmuştur liderleri. Şu an bakınca sanki onun eksikliğini hissettikleri bariz belli gibi. Pablo Laso da öyle lider oyuncularla oynamayı sever. Onun da sanki sahaya olan etkisi böyle hükmedişi azalıyor bir lider olmayınca. İşte Sergio Llull sakat artık zaten kariyerin belki de sonlarında Facundo Campazzo NBA'ye gitti. O arkadan gelen lideri çıkaramadılar. O hani olmadı. Real Madrid'in tecrübeli bir kadrosu var ama hepsi takımın parçaları. Hani başı çekecek birini arıyorlar. Onu bulurlarsa sanki Real Madrid biraz daha düzeni toparlar gibi ama onu bulana kadar da Lasso'nun koltuğu nasıl olur bilmiyorum yani. Ben olsam sezon sonuna kadar tabii ki şans veririm Pablo Lasso'ya. Yıllardır bu takımın için bir sürü emeği, hizmeti, şampiyonlukları var. Onu beklerim ama sezon sonunda değişecekse Lasso bunun da farkındaysa bu takımın da toparlanması zor. Çünkü buradaki oyuncu grubu da Lasso'yla bir problem yaşadığını düşünmüyormuş. CSK'nın tam tersi olarak yani. Burada bence oyuncularla Lasso'nun arası iyi ama bir şey var. Kinetik bir problem var yani orada. Hani kadro dinamiğiyle alakalı. Real Madrid o yüzden kaybediyor. Çünkü baksan şu maçı Real Madrid kaybetti desem hani skoru göstermeden ben nasıl ya derim. Çünkü
Evet,
o kadar
skorlar o kadar eşit dağılmış ki.
evet ya 5 tane oyuncu çift hanelerde Real Madrid'de. CSK'ya baktığında aslında böyle bir durum yok. Yani Real Madrid çok daha dengeli oynamış. Topu paylaşmış dersin işte. Takım elinden geleni yapmış ama kaybediyor Real Madrid. İşte o Real Madrid gibi oynayan bir Real Madrid görememizin sebebi sanırım lider oyuncu eksikliği var Real Madrid'de. Bu sezonu böyle geçirecek onlar da. Ama unutmamak lazım. CSK'da, Real Madrid'de, ya Fenerbahçe'de hani inişli çıkışlı grafikler olduğu için söylüyorum benzer. Yani o çok şeyler, buraları oynamaya çok alışkın köklü takımlar. Hani hafif atlatırlarsa şu sezonun son kısmını hafif hasarla. Playoff'ta kimse onlarla karşılaşmak istemez bu arada hani. Öyle de bir durum var. Kimse ilk turdan Real Madrid'i, CSK'yı çekmek bence istemez. Şey hariç yani Efes Barcelona hariç. Onlar bile mutlu olmazlar ama hani diğer takımlar hiç istemez. O yüzden yine de bu takımların hani durumları her an düzelebilir. Her an tekrar etkili günlerine dönebilirler ama şu anki görünümde bir problem var. İki takım açısından da.
Peki diğer maçlarla devam edelim o halde. Kimki ve Valencia maçı. Valencia playoff'a tutunma açısından önemli bir galibiyet elde etmiş oldu bu maçla. Sence nasıl bir maçtı yine genel olarak? İki takımın da performansını nasıl değerlendiriyorsun?
Ya ben artık şöyle söyleyeyim. Kimki Moskova'dan bahsetmeyeceğim.
Gerçekten, sen pek sevmiyorsun o takımı.
Ya sevmiyor değilim ben. Kimki Moskova sevdiğim takımlardandı birkaç yıl öncesine kadar ama artık o kadar bıkkıntı verdi ki yani takım dağılmış gitmiş işte iki galibiyet kimsenin umurunda değil. Bir maç birisi çıkıyor oynuyor bir maç birisi işte transfer yapmak için oynayanlar var kendilerini falan tam onlara da saygı duyuyorum ama şunu diyeceğim yani hani şunu demeyeyim nasıl diyeyim ben Kimki Moskova'dan konuşmayacağım nefret ediyorum değil. Yani ne konuşayım ben Kimki Moskova'dan ne anlatayım ki yani işte McCollum 10 sayı Karase 16 sayı. Jordan Mickey 20 sayı atmış. Umarım transfer olmalarında bir katkıları olur kendisine bu oynadıkları performans. Yoksa takımla alakalı bir şey yok yani. Valencia açısından çok hayati bir galibiyetti. Çünkü böyle bir bahsettiğim bir takıma karşı da kaybetmek şu son haftalara girerken özellikle hani playoff yarışındayken çok yaralayıcı olurdu. Orada da aslında yine yüksek skorlu bir maç oynamadı Valencia ama X faktör Derek Williams da atletizmiyle pota altında bayağı hükmetti maça. Biraz da tabii ki şeyin de dağınık olması, içeriği düzgün kapatamaması da etkili Kimki Moskova'nın. Yani yine klasik Mike Toby, Nikola Kalinic, Kremen Prepelic bunlar skorlarını ürettiler. Bu arada Bojan Dubljević gibi takımın en önemli oyuncularından biri yoktu yani. O da Derek Williams'ın performansını biraz öne çıkardı. Onun oynadığı yeri kapatmaya çalıştı. İyi de oynadı. Valencia yani kazaya kurban gitmeden temiz bir galibiyet aldı. Skor ne kadar yakın görünse de kim kovaladı gibi görünüyor ama çok da öyle zorluk çıkarmadı Valencia'ya. Valencia 16 galibiyetle playoff umutlarını sürdürüyor. Bakalım onlar için de ne getirecek gelecek haftalar göreceğiz.
Peki son olarak aslında iki maçı birden sormak istiyorum sana. Panathinaikos Kızıl Yıldız ve Alba Berlin Olympiakos maçı. Neden ikisini birden tek soruda sormak istedim? Çünkü ikisine de baktığımızda kafa kafaya giden, seyir zevki de oldukça yüksek maçlardı. Kısaca ne diyebilirsin bu maçlar hakkında?
Kısaca şunu diyebilirim. İki maçta da hiçbir takımın iddiası olmadığı için rahat nitelikte maçlardı. Böyle hani zevkli olmasının bir nevi etkeninde şey görülür mesela maçların bir hedef olması işte bir çekişme olması ama bu takımların dördünde bu hafta özelinde tebrik etmek lazım. Hiç yani şey yokken çekişme yokken bir hedef maçı değilken bu kadar böyle kafa kafaya giden basketbol severlere iyi maçlar izlettiler. Hani izleyenler pişman olmamıştır. Muhtemelen izleyen sayısı düşüktür bu maçları. Diğer maçlar varken çünkü herhangi bir şey yok. Hani takımların hedefi yok. Şeyleri yok. Hazırlık maçı havasında geçebilir diye. Ama işte görüyorsunuz Euroleague her zaman isteneni veriyor yani bence basketbol sever. Bu yüzden Euroleague'i hepimiz seviyoruz. Alba Berlin Olympiakos'la başlayayım ben önce. Orada da Olympiakos'un 5 sayı geride olduğu bir durum vardı ilk yarıda. Sonra geldi 3. çeyrekte yakaladı Alba Berlin'i 62-62 ile ve maçı da 84-80 kazandı. Maçın sonu daha iyi oynadı Olympiakos. Olympiakos'ta Sasha Vezenkov'un etkileyici bir performansı vardı. Hani ben buradayım mesajı verdi. Şimdi hep şey diyoruz, geçen hafta konuştuk, geçen hafta konuştuk ama her konuda yani şey demiştim, Sasha Olympiakos'un rotasyonu yaşlandı. Hani hatta Spanulis'in performansından bahsetmiştik. Yaptı.
Hatırlıyorum, evet.
Ama herkes diyor ki Spanulis artık bu takımdan gitmeli. İşte hani bir pranga mı acaba bu takımla alakalı? İşte Georgios Printezis gitmeli. Kosta Kufos bu takıma niye transfer edildi? Hani artık böyle şey gibi emekliliği gelmiş adamlar zaten bütçe yok. Yerine en azından gençler getirilmeli. Bir hamle yapmıştı Olympiakos. Biraz en azından oyunu tutacak Kostas Sulukas'ı getirmişti Fenerbahçe'den. Şimdi onun özelinde bir de Sasha Vezenkov'dan bahsetmiştim. Onun özelinde bir takım yaratabilirler. Onların üstüne bir hani parçalar getirerek takım inşa edebilirler. O yüzden Vezenkov'un performansı önemli demiştim. Vezenkov da sanki onu duymuş gibi bu hafta 31 sayıyla oynadı. Hani ben buradayım. bu takım için her şeyi yaparım mesajını verdi. O önemliydi sadece bence şeyde, Olympiakos'ta. Aynı şeyi Alba Berlin için de konuşacağım. Bu benim biraz hani kendi düşüncem Alba Berlin özelinde. Şeyi düşünüyorum ben. Hep Marcus Ericsson'un ve Luke Sigma'nın bu sene takımdan ayrılacağını düşünüyorum.
Neden?
Teklif geleceğini ve kabul edeceklerini. Sigma özellikle kabul etmiyor. Teklifleri koçla arası iyi, takımla arası iyi, ama Alba Berlin'in de bence bir yenilenmeye gideceğini düşünüyorum bu sene. Sigma ayrılacak. Marcus Ericsson da ayrılacak. Onların yerine yeni parçalar gelecek. Onlar gidince de kim kalıyor? Yani Ben Lemers biraz toparlayacağım. Asıl oyun kurucudaki Peyton Siva. Ondan da aynı şekilde bahsetmiştim. Peyton Siva'nın üstüne bir takım kurulabilir Alba Berlin'de diye. Onun da geçen hafta etkileyici bir performansı vardı. Bu hafta onun kadar olmasa da yine iyi oynadı Peyton Siva'da. 14 sayı 7 asistle fena değildi yani. 30 dakikada. Onlar da onu deniyorlar belki de. Hani iki takım da aslında seneye yapacağı rotasyon değişikliklerini deniyor. Biraz hazırlık maçı hüviyetinde. Çok zevkli bir maçtı ama.
Evet,
Tebrik ediyoruz
kesinlikle.
iki takım da. Aynı şeyleri Panathinaikos için söyleyebilirim. Panathinaikos Kızılyıldız maçında. Neredeyse hani aynı maçı almışız, skor kartına koymuşuz gibi. Hani sayılar değişik olsa da orada da ilk yarı 40-40 bitmişti. Sonra Kızılyıldız bir sayı farklı öndeydi 3. çeyreğin sonu. Ve maçı da 4 sayıyla kazandı Kızılyıldız. Yani hani normal sezonda iddialı bir maç olsaydı bunu sürpriz olarak değerlendirirdim Panathinaikos'un evinde kaybetmesini, ama artık takımlar hazırlık maçı havasında olduğu için orada da Hezonya yavaş yavaş yeni transfer NBA'den büyük umutlar bağladıkları o ısınmaya çalışıyor Panathinaikos'a. Gelecek sene de muhtemelen öyle bir yapı devam edecek Panathinaikos'ta. Muhtemelen Yannis Papapetru, Papayannis gibi genç Yunanlar ona eşlik edecekler. Bakalım yanlarında kimler kalacak, kimler gidecek. Bu arada Howard Sanrose da uzun bir zaman sonra bu etkileyici bir performansı vardı. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Kızılyıldız kendi minvalinde topunu oynayan bir takım. Her zaman konuştuğum gibi belli bütçelerle belli yerlerde Euroleague'de kalmaya çalışıyorlar. İşte mücadele gösteriyorlar. Daha fazlasını elde edebilirler mi günün birinde? Edebilirler. Gerekli takviyelerle ve alttan gelen genç oyuncuların azmiyle. Burada Amerikalısı Jordan Lloyd. O da zaten formdaydı son haftalarda. Bu hafta çok iyi oynadı Jordan Lloyd
Evet,
da.
27 sayı.
Aynen 30 verimlilikle oynadı. Yani onlar açısından o önemliydi. Kızıl Yıldız her zaman disiplinle çıkıyor maçlarına. Muhtemelen kafalarında bir plan vardır onların da seneye için. Onlar da onu denemişlerdir. O da zevkli bir maçtı. Hani bu iki maçı ortak değerlendirmemizin sebebi de oydu. Yani biraz hazırlık maçı hüviyetinde ve zevkli maçlardı. Bunları söyleyebilirim.
Peki Buğra, teşekkürler. O halde programımızı kapatalım. Haftaya yine heyecanlı bir hafta. Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Teşekkür ederim değerlendirmelerin için tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Hoşça kalın.
İyi akşamlar, hoşça kalın. Hoşça kalın.